Ayrım 5, sayfa 56. Kane'de temporal lob epilepsisi, TLE vardı. Doktor ona koku ve görsel duyularıyla ilgili anomalilerin nöbetin başlangıcına işaret ettiğini anlattı. Ayrıca sesler de duyabilir ya da dejavu yaşayabilirdi. Yani bazı olayları yaşarken ona sanki bunları önceden de yaşamış veya görmüş gibi gelebilirdi. Tüm bu kokular, görüntüler, sesler ve duygular nöbet öncesi auranın bir parçasıydı. TLE hastalarının hepsinin bu auraları yaşadıklarını bilmesi Kane'i rahatlatacaktı sözde, ama tam tersi oldu. Bir sonraki yıl karabasan gibiydi. Sürekli hastaneye yatırılıp duruyor ve her nöbet bir öncekinden kötü oluyordu. "David, inan bana, bunları bilmiyordum," dedi Jasper kardeşi anlatınca. "Özür dilerim." Kane omuz silkti. "Bilsen ne olacaktı ki, elinden bir şey gelmez." "Biliyorum ama keşke söyleseydin," dedi omzu seyiren Jasper. "Neden nöbet geçiriyorsun, nedenini biliyorlar mı?" "Doktor bunun idiopatik olduğunu söyledi. Yani anlayacağın hiçbir fikirleri yok bu konuda." "Tedavi edemiyorlar mı?" Kane başını salladı. "Bu yıl içinde 6 farklı antiepilepsi ilacı denedim. AE ilaçları beni kusturmaktan başka işe yaramadı." "Hadi ya," dedi Jasper. "Ben epilepsiyi tedavi edebildiklerini sanırdım." "İlaçlar ve diğer tedaviler hastaların %60'ında işe yarıyor. Ben şanslı %40'ın içindeyim." Jasper bir yorumda bulunamadan kapı çalındı. "Gidebilir miyim?" diye sordu gereksiz bir nezaketle Doktor Kumar ve daha onlar cevap vermeden odaya girdi. Kane, "Tabii buyurun," dediğinde adam zaten odadaydı. Doktor Kumar Kate'in nostasını aldı ve okumaya başladı. Başını sallayıp duruyordu. Sanki içinden kendi kendine konuşuyordu. Sonunda dosyayı bir kenara bıraktı. Elindeki minik ışıkla Kane'in gözlerine baktı ve bir adım geri çekilip durdu. "Nasıl hissediyorsun kendini?" "Yorgunum ama iyiyim." "Nöbet başlamadan önce aura ne kadar sürdü?" "Birkaç dakika." "Ya, VSS tedavisinden beri yaşadığın en kısa aura yani." "Evet." Kane ameliyattan kalan yara izini elledi. 3 ay önce Doktor Kumar boynundaki bir sinirin altına pilli bir cihaz yerleştirmişti. Vagus sinir stimülasyonu olarak bilinen yöntem, bu yolla tedavi edilmeye çalışılan hastaların ancak %25'inde işe yarıyordu. Tedavinin başarı oranı bu denli düşük olmasına rağmen çaresiz olan Kane bunu bile denemişti. Ne yazık ki o şanslı %25'in arasında da değildi. Doktor Kumar iç geçirdi. "Sana ne diyeceğimi bilmiyorum David. Yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Piyasadaki tüm ilaçları da denedik ama bir etkisi olmadı hiçbirinin. Açıkçası senin için yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı." Doktor Kumar duraksadı. "Eğer benim çalışmam konusunda fikrini değiştirmediysen tabii ki." Doktor Kumar 9 ay kadar önce Kane'e ilaç denemesi yaptığı bir araştırmada kobay olmasını önermişti. Başta Kane bunu kabul etmişti. Hatta gerekli tüm kan testlerini yaptırmış ve tüm evrakı hazırlamıştı. Ama son anda Doktor Kumar olası yan etkileri saymaya başlayınca Kane bu işten vazgeçmişti. Ama bu son ameliyattan önceydi. O zamanlar umudunu yitirmemişti daha. Doktor Kumar'ın nazikçe ifade etmeye çalıştığı gibi başka seçenek kalmamıştı artık. Eğer nöbetler devam ederse birkaç yıla kalmadan bitkisel hayata girecekti. Bu yıllar boyunca da korku içinde yaşayacak ve sudan çıkmış bir balık gibi çaresizce kendini yerlere atıp tepineceği zamanı asla bilemeyecekti. "Çalışmanızda hala bana yer var mı?" "Dün yoktu. Ama bu sabah bir hastam ayrıldı, o yüzden..." "Hasta neden ayrıldı?" diye araya girdi Kane. "Neden mi?" "İlaç yüzünden karabasanlar gördüğünü iddia etti. Bence bu psikosomatikti." Doktor durdu ve derin bir nefes aldı. "Neyse, yani bir kişiyi daha ekibe alabiliyorum ama hemen karar vermelisin." "Tamam," dedi Kane bu işe baş koyarak. "Sana saydığım yan etkileri hatırlıyorsun değil mi?" "Nasıl unutabilirim ki?" "Ha, tabii bir de ailende şizofreni vardı değil mi?" Jasper elini kaldırdı. Doktor Kumar dönüp ona baktığında sanki Jasper'ı ilk defa görüyormuş gibiydi. "Siz ikizi olmalısınız. David son zamanlarda bir kriz geçirdiğinizi anlattı, öyle mi? Jasper Kane'e baktı. Kane ise sadece başını salladı. Sanki kardeşine soruya cevap ver, sana sonra anlatırım der gibiydi. Jasper doktora doğru döndü. Evet. Ne zaman taburcu edildiniz? 5 hafta oldu. Hangi ilaçları kullandınız? Şu anda Zyprexa kullanıyorum. Ama daha önce Serexuer kullandım. Bir arada Risperdal verdiler. İlginç. Şimdi semptomlar kontrol altında, öyle mi? Artık hükümetin beynimi çalacağını söyleyen küçük cücelerin seslerini duymuyorum. Eğer bunu kastediyorsanız semptomlar derken, ben sen ten dedi. Jasper sanki acı çekiyormuş gibi gülümseyerek. Kane, Jasper'a bakan doktor Kumar'ı süzdü ve kendini doktorun yerine koymaya çalıştı. Onun gözlerinden Jasper'ı görmeye çalıştı. Jasper'ın şizofreni görünüşünü de etkilemişti. Artık yakışıklı değildi. Ve aklı başında bir insan bu adamla aynı kaldırımda yürümek bile istemezdi. Biraz sonra doktor Kumar Kane'e döndü. Ne yapmak istiyorsun diye sordu doktor Kumar. Seçeneğin var mı ki diye iç geçirdi Kane. Yapalım şu işi. İyi dedi Kumar, neredeyse gülümseyerek. Asistanıma söylerim, işlemleri halleder. Yarın hastaneden taburcu olacaksın ama her 3 günde bir geri gelmen gerekecek kan testi için. Ayrıca nöbetlerinin ve auraların zamanlarını ve sürelerini kaydetmeni istiyorum. Eğer şizofrenlere özgü semptomların olursa, örneğin yanılsamalar, konuşma bozuklukları, halüsinasyonlar ve eğer bunlar nöbetle ilgili değilse o zaman... Bir dakika, Jasper ayağa kalkıp Doktor Kumar'ın monoton bir ses tonuyla anlattıklarını kesmek ister gibi elini kaldırdı. Neden şizofren semptomları olsun ki? Doktor Kumar sanki haddini bilmez bir çocuk konuşuyormuş gibi dönüp baktı Kane'in ikizine. Ama Jasper'ın gözlerindeki ateşli ifadeyi görünce soruya cevap vermeye karar verdi. Geliştirmeye çalıştığım antiepileptik ilacın bir yan etkisi de beynin dopamin salgısını artırması. Eminim siz de bunları biliyorsunuzdur. Dopamin salgılarının şizofreni ile bağlantısı vardır. İlaç dopamin salgısını arttırdığı için David'in şizofrenik nöbet geçirme olasılığı var. Doktor Kumar, Kane'in ve Jasper'ın birbirlerine tedirgin bir şekilde baktıklarını görünce hemen sözlerine devam etti. Kesin olacak diye bir şey yok ama ufak da olsa bir risk var. Ne kadar küçük bir riskten söz ediyoruz diye sordu Jasper. %2'den az dedi hemen Doktor Kumar. Eğer böyle bir şey olursa o zaman ilacı hemen keseriz değil mi diye sordu Kane. Doktor Kumar başını salladı. Yo, hayır, bu çok tehlikeli olur. İlacın etkilerini göremesek bile yine de etkili olabilir. Eğer ilacı birden kesersen o zaman çok ağır nöbetler geçirebilirsin. O zaman şöyle sorayım soruyu. Çıldırmaya başladığımda tam olarak ne yapmamı öneriyorsunuz? İnsanın kendisine bir akıl hastalığını teşhis etmesi çok zordur. Bu yüzden de haftada bir asistanımla bir araya gelip psikolojik değerlendirme yapabilirsiniz. Kane yastığına yaslandı. Jasper'ın yüzüne bakınca kardeşinin bile kendisine acıdığını hissetti. Hapı yutmuştu. Kane gözlerini kapayıp dünyadan kopmaya çalıştı. Doktor Kumar'ın sözleri çınlıyordu kulaklarında. Şizofreni. Kane bile bile böyle bir riski göze aldığına inanamıyordu. Ama eğer nöbetler şiddetlenerek devam ederse Jasper'dan da kötü durumda olacaktı. Başka seçeneği yoktu. Tamam derken Kane bir yandan rahatlamıştı, bir yandan da ödü patlıyordu. Anlaştık o zaman. Doktor Kumar kapıya doğru yönelmişti ki durdu ve Kane'e döndü. Ayrıca eğer gerekli olursa seni bir akıl hastanesine yatırabileceğime dair bir izin belgesi de imzalaman gerekecek. Kane tek kelime söylemeden doktor odadan çıkmıştı bile. Tatlı adam dedi Jasper dalga geçerek. Tabii ne demezsin, yeme de yanında yat. Bir an için sessizlik oldu. Sonra Jasper, demek bu işi yapacaksın öyle mi diye sordu. Mecburum. Abin gibi olmaktan korkmuyor musun? Deli olup ağzından salyalar saçarak dolaşmak var. Dar garsar. Kane'in birden nefesi kesildi. Jasper iyi olduğuna emin misin? Kafiyeli konuşmak da semptomlardan biri. Bir şeyim yok dedi Jasper Kane'in sözünü keserek. Jasper gülümser gibi dudaklarını büktü. Kafiyeli konuşmak hoşuma gidiyor, hepsi bu. Şiir gibi seviyorum işte. Birkaç kere dilini şaklattı. Sanki söylediklerini vurguluyordu. Gelelim senin durumuna. Emin misin bunu yapmak istediğine? Başka şansım yok ki. Bu şekilde yaşamaya devam edemem. Nöbetler devam ederse o zaman zaten... Kane lafını bitiremedi. Kalmamı ister misin? Birkaç gün kanepende yatarım istersen. Kane başını salladı. Yok sağ ol, ben iyiyim. Bunu tek başıma yapmak istiyorum. Bilirsin işte. Bilirim dedi Jasper kirli sakalını kaşırken. Bilirim. Sana bir soru sormak istiyorum. Sor. Şizofreni nasıl bir şey diye sordu Kane tedirgin bir şekilde. Kardeşine daha önce bunu hiç sormadığını düşündü bir yandan da. Nasıl hissediyorsun insan kendini? Jasper omuz silkti. Hiçbir şey oluyormuş gibi hissetmiyorsun. Yanılsamalar gerçek gibi. Doğal, hatta olması gerektiği gibi. Sanki hükümetin düşüncelerini okumaya çalışması dünyanın en mantıklı ve doğal şeyiymiş gibi geliyor. Ya da en yakın dostunun seni öldürmesi falan. Bir an sustu kaldı. Bu yüzden çok korkutucu. Jasper sözlerine devam etmeden yutkundu. Önemli olan şu, her ne oluyorsa ya da sen ne olduğunu sanıyorsan yine de kontrol sende. Kim olduğunu ve hala kendin olduğunu hatırlamaya çalış. Bununla başa çıkmaya çalış. Kendini güvenceye al. Güvenli mekanlar seç. Güvenebileceğin insanlarla birlikte ol. Yarattığın dünyada mantıklı kararlar vermeye çalış. Sonunda bir şekilde gerçeği buluyorsun. Gerçekliğe dönüyorsun. Kane başını salladı. Jasper'ın söylediklerini yapmak zorunda kalmayacağını umuyordu. Peki dedi, normal bir şeylerden söz etmek için konuyu değiştirmeye çalışarak. Nerede oturuyorsun bu aralar? Aynı apartmandayım, kampüsten birkaç sokak ötede. İyiymiş. İkisi de bir süre bir şey demediler. İki kardeş gelecekte başlarına gelebilecekleri düşünüp korkuyorlardı. Sonunda Jasper saatine bakıp ayağa kalktı. Eğer kalmamı istemiyorsan ben kalkayım, bir sonraki otobüse yetişeyim. Kane kardeşi gitmek isteyince kendini bu kadar kötü hissedeceğini beklemiyordu. Ve kendi tepkisine şaşırdı. Herhalde bu ifadesine de yansımıştı. Çünkü Jasper hemen sözünü geri aldı. Eğer istersen hasta olduğumu söyler birkaç gün izin alırım. Hayır ben iyiyim. İşte başım belaya girsin istemem. Eminim iş bulmak zordur. Hele bir de insan... Kane cümlesini tamamlamadı ama ne diyeceği belliydi. İnsanın deli raporu varsa demek istiyorsun galiba. Doğru mu anlamışım diye sordu Jasper. Yapma ya dedi Kane yorgunluktan bitkin bir halde. Ne demek istediğimi anladın işte. Haklısın boş ver. Bu aralar tedirginim ve gereksiz alınganlık yapıyorum. Hiç dert etme ben de aynı durumdayım. Kane kardeşine elini uzattı. Artık neredeyse onunla iki yabancı gibiydiler. İlişkilerinin nasıl bu hale geldiğini o da bilmiyordu. Geldiğin için teşekkür ederim. Gerçekten iyi geldi. Ben kalkıp seni görmeye gelmedim ama sen geldin. Jasper elini sallayarak bunun önemli olmadığını ima etti. İnsana niye ikizi olsun ki böyle günlerde yanında olmayacaksa? Döndü ve kapıya doğru yöneldi. Ama birden eşikte durdu. Bir ayağı odanın içinde, öteki koridordaydı. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa beni cepten ara. Tara, kara, yara. Sağ ol dedi Kane tedirgin bir şekilde. Yanımda olduğunu bilmek çok güzel. Jasper gidince Kane birden gerçekten de öyle olduğunu anladı. Julia aşık olduğunu biliyordu. Ondan ayrıyken kalbi sızladığı, birlikteyken elleri titrediği için biliyordu. Sevişirken nefes darlığı çektiği, gelince sıcacık bir uyuşukluk her yerini kapladığı ve kemikleri jöleymiş gibi hissettiği için biliyordu. Dahası hep kendini güvende hissediyordu. Pity'nin kollarındayken hiç kimse ona bir şey yapamazdı. Pity, ona taktığı bu isme de bayılıyordu. Hayatını değiştirmişti bu adam. Julia buna inanamıyordu. Onunla tanıştığında genç bir kızdı. Şimdi ise bir kadın olmuştu. 2 yıl önce doktorasına başladığında Julia artık birini bulabileceğini düşünmüyordu. Yaşı çok gençti ve romantik bir şeyler yaşaması gerektiğini biliyordu. Ama hiçbir erkekle çıkmamıştı. Bu yüzden de aslında çok da bilmiyordu neler kaçırdığını. Lisedeyken Sonrasında da üniversitedeyken hiçbir erkek ona ilgi göstermemişti. Julia garip olduğunu düşünmeye başlamıştı. Onda garip bir şeyler vardı ve herkes bunu görebiliyordu herhalde. Umut etmekten bıktı. Hayal kırıklıklarından sıkıldı. Bu yüzden de içine kapandı. Ta ki Pity ile tanışıncaya kadar. İlk kiminle yatacağını sorsalardı, aklına gelecek son kişi Pity olurdu. Kendinden 20 yaş büyük tez danışmanı, kıllı, ufak tefek bir adamdı. Kalın kaşları, kulaklarında bile ağalmış kılları vardı. Bölümdeki diğer kızlar adamı itici buluyorlardı. Ama bu Julia'nın umurunda değildi. Pity'yi hoş bulduğu için ona aşık olmamıştı. Onun zekasına hayran kalıp aşık olmuştu. Pity bugüne kadar tanıştığı en akıllı, en zeki insandı. İnanılmaz şeyler yapıyordu. Teorilerini kanıtlarsa, daha doğrusu kanıtladığı zaman ismini herkes duyacaktı. Nobel ödülünü kazanacaktı. Tartışma programlarının aranan yıldızı olacaktı. Herkese hayat dedikleri bu dokunun nasıl enerji, uzam ve zaman eksenlerinde değişen dev bir örgü olup da her şeyin birbiriyle bağlantılı ve ilgili olduğunu açıklayacaktı. Keşke üniversite fonlar konusunda bu kadar sorun çıkarmasaydı. Para sorunu olmasa şimdiye bitirmiş olurdu işini. Bu konuda konuştuklarını hatırlayınca irkildi. Bu sefer sana fonu verecekler mi sence diye sordu Julie. Adamın akta düşmüş kalın telli saçlarını parmaklarıyla tararken. Pity birden buz kesti. Mükemmel anı bozmuştu sanki kız bu sözlerle. Özür dilerim dedi Julie hemen. Pişmanlık duyuyordu bu konuyu açtığında. Ben asla... Hayır, önemli değil. Gerçeklerle yüzleşmem lazım. Eğer şu son yaptığım testlerden istediğim sonuçları elde edemezsem... O zaman örümcek kafalı üniversite bürokratlarının karşısında yenilgiyi kabul etmek zorunda kalacağım. Pity haklıydı. Aslında hepsi bürokrattı özünde. Eğer bilimi umursuyor olsalardı, bürokrat olmak için bilimle ilgili işlerini bir kenara bırakmazlardı. Bunun yerine Pity'ye engel olmaya çalışıyorlardı. Her bir bulgusunu engellemek istiyorlardı. Çünkü onu kıskanıyorlardı. Ama onu durduramazlardı. Julia son deneylerin teoriyi kanıtlayacağına emindi. O zaman ona para vermek için birbirleriyle yarışacaklardı ve adamın dahiyane fikirlerini kabul edeceklerdi. Julia o anı iple çekiyordu. Pity o an geldiğinde ilişkilerini açıklayacağına ve deneyleri durduracağına söz vermişti. Kadın iç geçirdi. O zaman geldiğinde ne kadar rahatlayacağını düşündü. Bir daha o yere asla gitmek zorunda kalmayacaktı. Birden bedeni soğudu sanki. Hem ödü patlıyordu hem de garip bir şekilde şevkliydi. Aşırı şevkliydi. Gözlerini kapayınca görebiliyordu ama sonra bir anda yok oluyordu. Uyanıkken orasını hatırlayamıyordu ama uyuduğunda rüyalarına giriyordu. Son zamanlarda çok sık hayal görüyordu. Rüyalarında tüm garipliklerin mantıklı bir açıklaması vardı ama uyanınca her şey birbirine giriyordu, karışıyordu. Birkaç hafta boyunca kırmızı beyaz parlayan yuvarlakların içinde sayılar gördü. Sayılar o kadar parlaktı ki gözleri zonkluyordu. Dün akşam da poker hakkında bir rüya görmüştü. Bu çok garipti. Çünkü pokerin kurallarını bile bilmiyordu. Ama rüyasında çok usta bir oyuncuydu. Tüm olasılıkları göz açıp kapayıncaya kadar hesaplayabilen ve bunu beynini uyuşturan çürümüş balık kokusuna rağmen yapabilen biriydi. Pity rüyalara bir anlam yüklememesi gerektiğini söylüyordu. Ama Julia bunların deneyin yan etkisi olduğundan şüpheleniyordu. Pity'nin çalışmalarının bir parçası olmak onun için müthiş bir şeydi. Ama bunun yanlış olduğunu düşünüyordu. Ve bu deneyler sona erdiğinde ilişkileri başka bir boyuta taşınacaktı. Şehrin dışındaki salaş barlarda buluşmak, gecenin bir vakti laboratuvarda sevişmek zorunda kalmayacaklardı artık. Yatakta dönüp tavana baktı. Bacaklarını açtı ve adamın yanında yattığını hayal etti. Onun kollarında uyanmak nasıl olurdu acaba? Sabah kalkıp sevişirlerdi. Sonra da yatakta kahvaltı ederlerdi. Adam sabah kahvesini içince, sütsüz şekersiz içerdi kahveyi, yine sevişirlerdi. Kadın uzanıp baldırına dokundu ve birden bedenini ateş kapladı. Hayatında ilk defa mutluydu Julia. Çıplak karnının üstünde ellerini gezdirirken saati çaldı. Bir an bile tereddüt etmeden yataktan fırlayıp banyoya koştu. Çünkü ilaçları oradaydı. Şeffaf şişenin üstünde bir şey yazmıyordu. Pity ilaçların laboratuvardan alındığını bilinmesini istemiyordu. ilaç kaç maç taç dedi. Sonra da sürekli kafiyeli konuşmak istediği için kendine gülerek 50 miligramlık iki tableti eline aldı. Son zamanlarda bunu çok sık yapmaya başlamıştı. Nedendir bilmiyordu ama bunu çok komik buluyordu. Ne yazık ki Pity onunla aynı fikirde değildi. Sevişirlerken ilk kafiyeli konuştuğunda adam birden irkilmişti. Bu sevişmenin etkisiyle bir irkilme değildi. Eğer bu Pity'nin hoşuna gitmiyorsa kafiyeli konuşmayacaktı. Onu mutlu etmekten daha önemli bir şey yoktu. Başını arkaya eğip iki hapı yuttu ve hemen su alıp içti. Ağzında tebeşir yutmuş gibi acı bir tat kalıyordu hep. Ama bundan beteri de vardı. Koku. İlk başlarda koku Julia'yı korkutmuştu. Ama Pity bunun önemsiz bir nörolojik yan etki olduğunu söylemişti. Endişelenecek bir şey yoktu. Julia da bunu kafaya takmadı. Pity'nin ona yalan söyleyecek hali yoktu. Asla kendisine yalan söylemeyeceğini biliyordu. Sabah olduğunda da hiçbir şey daha iyi değildi. Nava, avcunun içiyle saatinin alarmına vurup susturduğunda bunun böyle devam edemeyeceğini düşündü. 6 yıldır herhangi bir aksilik olmaksızın ABD hükümetinin sırlarını başka devletlere satıyordu. Dün akşam artık bu işi bırakması gerektiğini anlamıştı. Günün birinde eninde sonunda onu yakalayacaklardı. Ya da bu işi yaparken ölecekti. Birinden biri mutlaka olacaktı. Eğer ajan meslektaşlarını satsaydı ya da silah teknolojisiyle ilgili bilgi sızdırsaydı, şimdiye tropikal bir adada gününü gün ediyor olurdu. Ama bu iki işe hiç bulaşmamıştı. Nava insanların hayatını kurtarabilecek ya da rekabeti arttırabileceğini veya eşitleyebileceğini düşündüğü bilgileri satıyordu. İsrail'in Mossad'ına, Filistinli teröristlerin yerini bildiriyor ya da Avusturya karşı istihbarat birimine Çek Cumhuriyeti'nin uydu fotoğraflarını satıyordu. Bunun gibi birçok iş çeviriyordu. Çünkü hiç kimseye ve hiçbir ülkeye bağlılık hissetmiyordu. Onun ülkesi yoktu. Dün akşam aldığı para bugüne kadar kazandığı en yüksek meblağdı. 8 ay çalışmıştı bu para için. Şu anda Cayman Adaları'ndaki hesabında $1,5 milyon vardı. Bu para onu krallar gibi yaşatmasa da kaçmasına yeterdi. Şu anda kaçıp gidebilirdi. 6 ayrı kimliğinden birini tescil eden belgelerden birkaçını alıp, nereye gittiğinin bile bir önemi olmadan bir uçağa atlayıp yeni ufuklara yol alabilirdi. 48 saat içinde kayıplara karışabilirdi. Aslında bunu düşünmüyor da değildi. Ama bunun pek de akıllıca olmadığını biliyordu. CIA bir tetikçisini kaybedince pek de mutlu olmazdı. Ama peşine düşecek halleri de yoktu. Ancak Spetsnaz farklı düşünecekti. Kuzey Koreliler kesinlikle peşini bırakmazlardı. Bu iş yıllarca sürse bile onu arayıp bulup öldürürlerdi. Kaçmak bir seçenek değildi. Garip işler çeviren kökten dinci terörist örgütle ilgili bilgileri CIA'nin veri tabanından yine çalması gerekecekti. Sonra da bunları Korelilere iletecekti. Bu işi bitirince de kayıplara karışacaktı. Çünkü Korelilerle işi bitince de hemen New York'tan ayrılacak ve yeni hayatına yeniden başlayacaktı. Bu kararı verdiği anda BlackBerry telsiz işletimcisi titreşmeye başladı. Mesajlar hep aynı olurdu. Gece ona nerede ve ne zaman diski bırakacaklarını bildirirlerdi. Bırakılan veri diskinden yeni görevine ilişkin bilgileri alırdı. Bu devirde bir sonraki görevle ilgili bilgileri bu şekilde aktarmak biraz çağ dışıydı. Ama teşkilat başka türlü güvenliği sağlayamıyordu. Tek değişen şey artık teknolojiyi kullanıyor olmalarıydı. 20 yıl önce dot matris yazıcılarda basılmış bilgi notları verilirdi. Bugünlerde ise ışığa duyarlı DVD'ler veriyorlardı. Işıkla temas ettiği andan itibaren 20 dakika içinde okunmuyordu bu DVD'ler. Ancak özel olarak tasarlanmış dizüstü bilgisayarlarda çalışıyordu. Nava'nın yan ödede böyle bir aleti vardı. Buna da minik bir kamera bağlıydı. Ekrana bakan kişinin retinasını tarıyor ve bilginin ulaşması gereken kişi tarafından okunduğunu teyit ediyordu. Başkası bakmaya çalışınca program kilitleniyordu. Nava banyoya girip yüzünü suyla yıkadı. Sonra gidip BlackBerry'sindeki mesaja baktı. Mesajı gördüğü anda başından aşağıya kaynar sular boşaldı. Bir yer ve zaman yerine 2 kelimelik bir mesaj göndermişlerdi. Merkeze gel. Onu merkeze çağıracak tek kişi müdürüydü. Acaba biliyor muydu? Bir önceki gece apartmana gittiğinde peşinden kimsenin gelmediğine emindi. Ama neden müdürü onunla yüz yüze görüşmek istesin ki? Yok yok, saçmalıyordu. Müdür devlet sırlarını sattığını bilse ona merkeze gelmesini söylemezdi herhalde. Şimdiye kapısına birkaç izbandut dikmiş ve onu alıp hapse götürmüş olurdu. Belki de Nava'nın böyle düşünmesini istiyorlardı. Eğer güç kullanarak onu aldatmaya çalışırlarsa kaçma ihtimali vardı. Ama CIA'nin New York bölge ofisine girerse kaçması imkansızdı. Eğer kaçacaksa şimdi kaçması gerekiyordu. Yoksa artık bunun içinde çok mu geçti? Eğer dairesini gözetim altında tutuyorlarsa onun şehri terk etmesine asla izin vermezlerdi. Aklından bir anda bin bir düşünce geçti. Karar vermek için zamanı olmadığının farkındaydı. Mesaja baktığı anda elindeki aletten nerede olduğunu öğrenmişlerdi bile. Eğer yarım saat içinde teşkilatta olmazsa bir şeylerin ters gittiğini anlayacaklardı. Gözlerini kapayan Nava derin bir nefes aldı. Bir yandan da zamanın geçtiğinin farkındaydı. Gidecek miydi, kalacak mıydı? Aslında çok basit bir seçimdi bu. Ama bunun sonucunda başına gelebilecekler hiç de basit değildi. Bir dakika içinde Nava gözlerini açtı. Kararını vermişti. 3 tane silah kuşandı. 9 milimetrelik bir Sig Sauer vardı omuz askısında. Bacağına da 9 milimetrelik bir yarı otomatik Glock bağlandı. Çizmesine bıçağını sıkıştırdı. 4 sahte pasaportunu ve 50'lik 5 kutu mermi alıp kapıya doğru gitti. Çıkmadan önce son bir kez omzunun üstünden dairesine baktı. Bir daha buraya döneceğini hiç sanmıyordu. Sokağa çıktığında bir taksi buldu. Acele etmesi gerekiyordu. Hava o kadar soğuktu ki Jasper'ın ağzından dumanlar çıkıyordu ama bu onun umurunda değildi. Soğuğu hissetmek bile güzeldi. Parmaklarının ucundaki acı ona hayatta olduğunu hatırlatıyordu adeta. Artık iş başındaydı. Birkaç haftadır antipsikotik ilaçlarını almıyordu ve bedenini ilaçların etkisinden arındırmak üzereydi. Sanki biri ağzına bir hortum sokmuştu ve beynini çevreleyen bulutlar dağılmış gibiydi. Eğer sokaklar insanlarla dolu olmasaydı, binaların önünden koşar, sırf bir duyguyu tadabilmek isterdi. Kendini müthiş iyi hissediyordu. "Çok iyiyim, Kim, Sim, Tim" diye bağırdı sokağın ortasında. Jasper'a garip garip bakanlar da vardı ama bu onun umurunda değildi. Kafiyeli konuşmak çok hoşuna gidiyordu. Kendini iyi hissediyordu. Kafiyeleri duyunca sanki zihninde bir sürü top zıplıyormuş gibi hissediyordu. Philadelphia'ya geri dönmeyi iple çekiyordu o. Daha geri dönemezsin. Jasper birdenbire olduğu yerde çakılıp kalınca biri ona çarptı. Çevresindeki her şeyi görmezden gelerek sanki uzaktan gelen bir sesi duymaya çalışıyormuş gibi başını eğdi. Sesi duymuştu. İlaçlar onu yok edinceye, bastırıncaya kadar ses bir yıl boyunca onunla konuşmuştu. Sesin yankısını zihninde duyunca birden onu ne kadar özlediğinin farkına vardı. Sesi o kadar çok seviyordu ki ağlamak istiyordu. Kulakları çınlıyordu. Ses ona bir şey söylemek istediğini anlatmaya çalışıyordu. Jasper gözlerini sımsıkı kapadı. Gözlerini kapayınca sesi daha iyi duyabiliyordu. Kalman gerekiyor. Neden? Çünkü kardeşini koruman gerekiyor. Ona ne olacak? Yakında gelecekler. Yanında olup ona yardım etmen gerekiyor. Kim gelecek? Hükümet. Neden onun peşindeler? Çünkü o özel. Şimdi dikkatle dinle. Akan bir nehrin içinde çakılı kalmış bir kayaymış gibi kıpırdamadan kaldırımda duran Jasper'ın yanından insanlar geçerken o gözlerini kapayıp dikkatle dinledi. Ses sustuğunda Jasper gözlerini açıp gülümsedi. Dönüp hızla yürümeye başladı. Artık hayatla yeni bir hedefi, yeni bir amacı vardı. Sanki bu onu canlandırmıştı, ona hayat vermişti. David'e yardım edecekti. Kardeşi peşinde olduklarını bilmiyordu ama Jasper biliyordu. Sesin dediklerini yaparsa her şey yolunda gidecekti. Yürürken yanlışlıkla omuz attığı yayıların kendisine ters ters baktıklarından habersiz olan Jasper koşmaya başladı. Acele etmesi gerekiyordu, daha silah alacaktı.